diyar diyar hasbihal.
Küreselleşmenin baş döndürücü bir hıza eriştiği 21. yüzyılda, ülkeler arası kıyasıya bir rekabetin yaşandığı alanlardan biri de yükseköğretimde uluslararasılaşma. Türkiye bu alanda ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Gönül coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen, sayısı 300 bini aşan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Dost diyarlardan dost diyarlara yüksek öğrenim için yola revan olan müstakbel kültür elçilerimiz, misafir öğrencilerimizle hasbihalimiz var. Her bölümde farklı ülkeden gelen öğrencilerimizin Türkiye'ye geliş öykülerine, deneyim ve izlenimlerine yer verdiğimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu tarafından hazırlanan Diyar Diyar Hasbihal başlıyor. Sevgili dostlar, programımızın ilk konukları, üç şey insanı haysiyetli yapar. İyiliği ödev bilmek, aydın bir akıl, sevgi dolu bir yürek diyen, Kazak Türklerinin aydınlanmasına hizmet eden filozof, şair ve yazar Abay Kunanbayev'in vatanından. Kısa adı YTB olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın bursuyla Türkiye'ye gelen Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden gazetecilik bölümü doktora öğrencisi Madina Jangazieva ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü öğrencisi Beksat Bekpolat. Kendilerini tanıyalım.
Ben Madina, Kazakistanlıyım. Kazakistan'da Şimkent'te Şardara diyen bir kasaba var. Orada doğdum, büyüdüm. Ailemiz büyük bir aile. 7 kardeşiz. Ben 7.'yim ailemde. Şardara'dan sonra ben eğitimimde Kazakistan'ın başkenti Astana'da lisansta devam ettim. Gazetecilik bölümünde eğitim aldım. Şimdi Türkiye'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümünde doktora öğrencisiyim.
Adım Beksat, soyadım Bekpolat. Kazakistanlıyım. Büyük bir aileyiz. 6 çocuk var. Ben en büyüğüyüm. Kazakistan'ın güney bölgesinde Türkistan eyaletinden geldim. Orada Tülkübas diye ilçe var. Çimken şehrine çok yakın. Bizim köy Aladağ diyoruz biz. Tanrı Dağları'nın son uçlarında bir dağın kenarında bulunan bir köy. Orada doğup büyüdüm. Ortaokul eğitimini de orada aldım. Sonra lise eğitimini Çimken şehrinde devam ettim lise eğitimini. Türkiye'ye 2019 senesinde geldim. Burada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde lisans 4. sınıf eğitimini alıyorum.
Madina Jangazieva ve Beksat Bekbolat'ın Türkiye'ye geliş hikayelerini dinliyoruz.
Çocukluğumdan itibaren televizyon izlediğimde, özellikle haberleri izlediğimde çok üzülüyordum. Ben de böyle haber spikeri olmak istiyorum. Ben de böyle haber yürüteceğim, haber anlatacağım diyordum. Ondan sonra 5 yaşındayken çoğunlukla kız çocuklara doktor olacağım yoksa öğretmen olacağım derken ben ise gazeteci olacağım diyordum. O zaman da hocam diyordu ki gazeteci nedir biliyor musun sen? Çok küçüksün onun için, onu bilmek için diyordu. Ben de işte haber anlatacağım hocam diyordum. 5 yaşından itibaren gazeteci olmayı hayal ettim. Bu yolda da eğitimle devam etmeyi düşündüm. Böylece Kazakistan'ın başkentinde yer alan Milli Avrasya Üniversitesi'nde burs kazandım. Kazakistan'da lisans eğitimini alırken bu yoldan devam etmeyi düşündüm. Yani yüksek lisans yapayım dedim. Ondan sonra Kazakistan'da burs programları var bunun için özel. Ona başvurdum. Daha sonra arkadaşımdan Türkiye'de böyle bir burs sağlama imkanı olduğunu duydum. Bunu da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yapılacağını öğrendim. Ondan sonra iki tarafa da başvurdum. İkisini de kazandım. Kazakistan'da eğitimi başlamıştım çünkü bu arada ben aileme hiçbir şey anlatmamıştım. Türkiye'ye başvurduğumu, Türkiye'den yani böyle umutlu olduğumu. Çünkü ailem istemeyebilirdi benim yurt dışına gitmemi. Ondan sonra Kazakistan'da eğitimi başladım. Başladığımda lisanstaki eğitimimin aynısını devam ettiğimi fark ettim. Bu yoldan devam etmek yerine daha değişik bir eğitim almak istedim. daha başka bir eğitim sistemini görmek istedim. Bu yolda da bana YTB, yani az önce dediğim gibi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın sağladığı burs yardım etti. Aynı bir gün içinde karar aldım. Ben dedim Türkiye'ye gideceğim. Çünkü bu eğitimi devam etmek istemiyorum. Kazakistan'daki değişiklik istiyorum dedim. Aileme de bir gün içinde anlattım. Onlar ilk başlarda yani kabul etmediler. Gitmemi istemediler. Ben de burs sağlıyor, her şeye kendileri sağlıyor dediğimde de yani böyle bir imkan ikinci kere olmayacak deyip de beni göndermeye karar verdiler. Böylece Türkiye'ye eğitime gelmeye karar aldım.
Ben çocukluğumda tarihçi olmak isterdim. Sonra lise eğitimini alırken, lisedeyken ben filoloji okumak istedim. Edebiyata çok ilgi duydum. Ondan sonra filoloji fakültesine başvurmak istiyordum. Aslında benim ilk hedefimde yurt dışında okumak yoktu pek. Ama sonra abim sayesinde Türkiye'de de okuyabileceğimi öğrendim. Araştıra gele Türkiye'de Türkolojinin daha çok geliştiğini öğrendim. Benim de alanım Türkolojiye yakın olduğu için ve ben de Türkolojiyi, Türk dili edebiyatı tarihini, Türk dili derken genel Türk halklarının edebiyatı, diline, tarihine merak ettiğim için Türkiye'de daha iyi öğrenebileceğimi düşündüm. Onun için Türkiye'de okumayı istedim. Lisans eğitimini almak için işte Kazakistan'da da üniversitelere başvurdum. Bir de bir yandan Türkiye'ye de başvurmuştum. Yazın sonuçlar açıklandığında Kazakistan'da bir üniversite kazanmıştım. Aynen Türkiye'de de kazandım. Ben Türkiye'yi seçtim ve çok memnunum. Burayı seçtiğimden, üniversitem, hocalarım, bölümüm, bir de Ankara. Çok sevdim. Şimdi 4 sene oluyor geleli.
Zorlu sınavları aşarak Türkiye'de burslu okuma hakkı kazanan Madina Jangaziyeva ve Beksat Bekbolat için artık yuvadan uçma vaktidir. O günlerine gidelim.
Buraya eğitim almaya uzun süreli geleceğim için ailem biraz heyecanlandı, korktu benim adıma. Daha sonra karar aldıktan sonra Türkiye'ye bir uçak biletiyle geldim. İlk geldiğim istikamet Ankara'ydı. Tabii ki Ankara ilk göz ağrım benim. Ankara'yı çok severim. Çünkü Ankara tam öğrencilerin şehri diyebilirim. Başka şehirlerden kıyasla. Ankara'ya ilk geldiğimde Türkçe bilmiyordum. Uçaktan indim. Bizi tabii ki güzel bir şekilde YTB karşıladılar. Ondan sonra yurdumuza götürdüler. Yurdumuza götürürken, yoldayken ben böyle pencereden baktım arabadayken. Dedim ki Allah Allah, Türkiye bu mu? Benim televizyondan, dizilerden gördüğüm Türkiye bu değil ki dedim. Ondan sonra o zaman Türkçe bilmediğim için içimdeki düşünceleri aktaramıyordum. Daha sonra böylece yurda götürdü. Ama ilk geldiğimde gerçekten de böyle nasıl dedim, hayaller ve gerçekler gibi bir şey olmuştu. Ondan sonra yurtta benim yanımda 3 Türk kızı vardı. 3 Türk kızıyla birlikte kaldım. Onların sayesinde ilk Türkçe kelimeleri öğrendim diyebilirim. Böylece yani Ankara'daki ilk nasıl hislerim böyleydi.
Çok heyecanlıydım çünkü uçağım saat 4'te, sabah 4'te. Halam da sürekli telkin ediyor. Geç kalma, uyuyakalma falan filan, hemen havalimanına gitti. Havalimanına gittim. İlk defa uçağa da bindim. Gerçeğini söylemek gerekiyorsa. Sonra Türkiye'ye, İstanbul'a geldim. Böyle yanımda bir Almanya'ya giden bir Alman teyze vardı falan. Uçağın penceresinden de bakıyorum. İlk denizi gördüğümde çok heyecanlandım İstanbul'da. Sonra İstanbul'u gördüm. Sonra İstanbul Havalimanı'na indik. Ama havalimanı ne kadar da büyüktü yani, şaşırdım. O kadar büyük bir yapı hiç görmedim. Çünkü bizim havalimanları çok küçük. Sonra aktarma olarak Ankara'ya geldim. İlk şaşırdığım şey de Ankara'daki camilerin yani çok oluşu, yani minareler her... 100 metre gittiğince minarelerle karşılaşıyorum. Yani Ankara'daki camiler ve o camilerin minareleri beni çok şaşırttı. Yani Yani bu kadar caminin çok olması. Sonra havalimanından karşıladılar. Beni yurda götürmeleri gerekiyor. Ama ilk başta yanlış yurda götürdü. Orada 2-3 saat bekledim. Hiç Türkçe bilmiyorum. Oradaki yurttaki görevlilerle çatpat Kazakça Türkçe karışık bir şeyleri anlaşmaya çalışıyorum. Sonra akşam beni yurduma götürdü, göl başına. İşte ilk günüm böyle geçmişti yani.
Kazakistan'dan Türkiye'ye yüksek öğrenim için gelen Madina Jangaziyeva ve Beksat Bekbolat için Türkiye hem bir o kadar tanıdık hem de bir o kadar farklıdır.
İlk Türkiye'ye geldiğimde herkes bana Koreli misin, Japon musun diye sesleniyordu. Ben de Kazak olduğumu söylediğimde onlar aa kardeşiz diyordu. Ben de şaşırıyordum yani. Niye o zaman siz kardeş oluyorsunuz da beni yüzümden tanımıyorsunuz? Niye hemen bana Japon musun, Kore misin, Koreli misin diye soruyorsunuz diye böylece şaşırıyordum. Hem de Türklerin, Türk halkının özellikle samimiyeti. Tanımadığı insana bile kolay gelsin, iyi çalışmalar gibi konuşmalarını yapması gerçekten beni şaşırttı. Hatta şu anda ben ülkeme gittiğimde, tatillerde gittiğimde böyle değişim geliyor. Yani Türkiye'den artık alışmışım. Yani Türklerin böyle kelimelere, birbirine bir şans dilemesi, birbirine güzel kelimeler dilemesi ilk geldiğimde beni çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra da hiç bilmiyorum diyen kelimeni kullanması, özellikle yolu sorarken. Mesela ilk geldiğimizde bizim yol, elimizde yani internetimiz yok, yolu bulamıyoruz. Gidip sorduğumuzda şöyle düz devam edeceksin, ondan sonra sağa döneceksin diye yolu tarif ediyordu. Ama oraya gittiğimizde yok, öyle bir aradığımız yerin yok olduğunu fark ediyorduk. Ama yani bunu ben Türk halkının şeyi diyebilirim, nasıl bir insanı kırmamak için bulduğu bir yol diyebilirim. Olumlu tarafından bakıyorum bunlara. Bunun gibi hem de bizim kültürümüz aslında benziyor ama bazı farklılıklar var. Özellikle yemek konusunda olsun. Yurtta kaldığım sürece mesela çok ilginç bir olay var. İlk geldiğim 2 ay boyunca sadece mercimek çorbasını içebiliyordum. Çünkü bizim yemeklerimiz farklı. Buradaki yemekler farklı olduğu için böyle bir değişiklikleri fark ettim diyebilirim Türkiye'deki ilk senemde.
İnsanlar genel olarak buradaki Türkler bizim Kazaklara benziyor. Sıcakkanlı, böyle misafirperver, bizim Çimkent'teki, kendi bölgemdeki, yöremdeki insanlara çok benziyor. O açıdan ben pek bir yadırgamadım buradaki halkların böyle sıcakkanlılığını, misafirperverliğini. Çok samimi buldum. Hep tanıştığımda böyle Kazakistan'dan geldiğimi söyleyince ha kardeşimiz falan diye böyle sevinerek davranıyordu bana. Siz bizim kardeşimizsiniz falan, yabancı değilsiniz diye. Bir de ben de Türkçe öğrenmeye çok meraklı olduğum için Türkçeniz güzel falan filan diye öyle söyleyenler de oldu. Çok farklı şeyler var, çok çeşit şeyler var ilginç gelen. İnsanların farklı davranışı bizim oradaki topluma göre. Mesela misafirliğe gittiğimizde ayakkabımızı biz kapının dışarısında çıkarıyorduk. Bu bana ilginç geldi. Niye ayakkabıyı dışarıda bırakıyoruz? Kimse çalmayacak mı falan filan diye. Bunun gibi küçük şeyler de vardı, büyük şeyler de vardı yani. Bir de temizlik konusunda biraz ilginç geldi. Türkiye'deki sokaklarda falan. Yani bir de sigaranın çok içilmesi ilginç geldi bana. Mesela sigara izmaritlerinin sokakta her yerde böyle istediği kadar atabilmeleri, çöp kutularının az olması çok tuhaf geldi. Onun dışında ilginç olanlar, bazen böyle misafirliğe gidiyoruz. Mesela bize çay içmeye çağırdığında Kazaklarda sadece çay olmaz. Büyük, geniş bir sofra hazır olur ama burada çay içmeye çağırdığında sadece çay veriyorlar. Yemeğe çağırdığında böyle yemek veriyorlar. Öyle bir şey var. Böyle bir şeylere yaşadım.
Kimine güç gelen konular, kimine hiç güç gelmez. Misafir öğrencilerimizin Türkiye'deki ilk dönemlerine dair izlenimlerini paylaşmaya devam ediyoruz.
Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkçe bilmediğim için tabii ki benim kendimi anlatmam da dil biraz sıkıntılı oldu. İlk geldiğimde ben böyle valizimi açmam gerekiyor. Makasın makas olduğunu bilmiyorum yani. Makas kelimesini kullanmak istiyorum. Fakat onun Türkçesini bilmiyordum. Gidip de tam Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir sözlük vardı. Onu bakmıştım. Aklımda anahtar kelimesi kalmış. Elimle makası gösteriyorum ama anahtar dediğim vardı böyle yurttaki arkadaşlarıma. Böyle bir dil sıkıntısı vardı. Onun dışında baktığımda bir başka sıkıntı görmüyorum. Hem de başka bir ilginç olay vardı. Az önce bahsettim. Dizi ve bizim televizyondan tanıdığımız Türkiye başkaydı diye. Oradan gördüğüm Türkiye ile kıyasla ben şey gelmişim yani burayı Afrika diye düşünüp çok sıcak diye düşünüp. Çünkü diziden izlediğimiz kadarıyla daha çok sıcak bölgelere atıyorum. Akdeniz bölgesini gösteriyor. Öyle gördüğümüz için ben de burası çok sıcak diye düşünüp hiç kışlık kıyafetlerimi almamışım. Öyle bir ilginç olay oldu. Daha sonra tabii ki Ankara'nın böyle bir soğuk şehir olduğunu görünce de kışlık kıyafetlerimizi almaya başladık.
Pek zorlandığımı hatırlamıyorum aslında. Yani ben hemen böyle adapte olan birisiyim. Onun için buradaki şeylere de hemen adapte oldum. Bazı arkadaşlarım mesela yemeklere alışamıyordu. Buradaki Türkiye'deki yemekler bizim yemeklere göre farklı. Mesela bizim çorbalar çok değişik. Ama buradaki çorbalar daha şey gibi yani çok farklı. Biz daha sulu içiyorsak buradaki çorbalar da değişik olduğu için yemeklere adapte olamıyorlardı. Ama ben hiç öyle bir şey olmadı yani. Yemekleri güzeldi falan diyordum ilk başlarda. Yurttaki yemekler nasıl deyince. Güzel, evet seviyorum, yiyorum diyordum ama meğer ben böyle güzel yemekler yemediğim için yurttaki yemekler bana güzel geliyormuş. Sonra işte Türkiye'de çok uzun süre kalınca bende de bazen işte yemek konusunda sıkıntılar çıkıyordu. Kazakistan'daki yemeklere üzülüyordum. Ama o kadar da çok zorlandığım mesela ülkeme özlediğim böyle dayanamadığım, gitsem mi düşündüğüm zamanlar bende hiç olmadı.
Konuklarımıza Türkiye'de gezdikleri şehirleri sorduk.
Ben Türkiye'de 11 şehir gezdim yaklaşık. En çok sevdiğim tabii ki de İstanbul ama gezmek için, ama yaşamak için eğer fırsatım olursa İzmir'i seçerdim. İzmir çok güzel bir şehir. Hatırlıyorsunuz bize Covid patlaması olmuştu. O senede ben 8 ay İzmir'de kalmıştım. Çünkü İzmir'de yaşama gibi bir hayalim vardı. Bu fırsatı faydalanıp onu gerçekleştireyim diye Covid döneminde eğitim online olduğu sürece ben İzmir'de devam etmiştim.
İstanbul'a gittim. Eskişehir'e, Antalya'ya gittim. İzmir'e de gittim bir kere. Konya'ya da gittim. İstanbul'daki tarihi yapılar, tarihi binalar benim için çok yani Türkiye'ye gelmeden önce bildiğim için, Türkiye tarihini, Osmanlı'yı bildiğim için onlar bana çok şey geldi yani. Ha bu kitaptan okuduğum şey, bu kitaptan resmini gördüğüm Ayasofya binası, bu da Sultanahmet Camisi, Mavi Cami diye biliyorduk biz onu. Ha bak bunu kitaptan okuyordum, şimdi kendi gözlerimle görüyorum diye böyle heyecanlanmıştım. Antalya'ya, İzmir'e gidince deniz, işte deniz kenarı böyle sahilleri görmek, İzmir'i görmek. Konya'da ise ben Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesine gitmek istiyordum. İşte oraya gittim, oraya gezdim.
Kazakistanlı Madina Jangazieva ve Bekzat Bekbolat'a kendi ülkelerine dair en çok neyi, neleri özlediklerini sorduk.
Kendi ülkeme dair daha çok ruhani akşamlara. Yani bizde tiyatro olsun, konser olsun, öğrencilerin en sık gittiği bir yerlerdir. Ama ben Ankara'ya gelince çok fark ettiğim şey, ona daha çok nasıl diyelim, öğrenciler değil de çalışan kişilerin gittiğini gördüm. Yani öğrencilerin cebinde para olmadığı için, böyle bir biletleri satın alma imkanının olmadığı için daha çok gidemediğini gördüm. Tabii ki gidiyoruz ama Kazakistan'daki kadar sık sık değil. Özlediğim şey bu diyebilirim. Hem de Kazakistan'ın tabii ki kültürel yemekleri, mutfaktaki yemeklerimizi özlüyorum. Onun dışında her şey aynı gibi Türkiye ile.
Ülkem aklıma geldiği zaman böyle bozkırı falan geniş yayaları özlüyorum. Çünkü Ankara'da daha çok yani beton ağırlıklı olduğu için böyle bahçeli, meyveli işte onları özlüyorum. Ağaçtan meyve koparıp yemeyi özlüyorum. Daha çok köyümle alakalı şeylerim şimdi baktığımda.
Madina Cangaziyeva ve Behzat Bekbolat için Türkiye artık onların ikinci vatanıdır. Bu idealist gençlerin ikinci vatanlarından ana vatanlarına taşıyacakları çok şeyleri vardır. Kendilerinden dinliyoruz.
Lisansımı bitirdikten sonra burada yüksek lisansa devam etmeyi düşünüyorum. Kendi alanımda, Türkoloji alanında yüksek lisans almak istiyorum. Onun dışında akademisyenliği düşünüyorum. Araştırma yapmaya, kendi halkımla ilgili, Türk halkları, Türk diliyle ilgili. Burada Andrei Stitze isimli rahmetli Türkoloğun Türkiye Türkçesinin tarihi etimolojik sözlüğü yazdığını öğrendim. 7 cilt. Ve o sözlüğü sayfalarına aktarınca kendime bir hayal kurdum. Şimdi bu Titse, kendisi Türk olmasa da Türkiye Türkçesinin etimolojik sözlüğüne yazmış. O zaman ben niye kendi yani Kazak Türkçesinin, Kazakçamın etimolojik sözlüğü niye yazmıyorum? Çünkü öyle bir sözlük yokmuş. O zaman bunu kim yazacak? Ben yazabilir miyim? Yazabilirim. Eğer bilgimi genişletirsem, kendimi geliştirirsem o zaman ben de yazabilirim. Çünkü kendi dilim, öz ana dilim, çocukluktan beri konuştuğum dil. O zaman öğreneyim, kendimi geliştireyim ve Kazak Türkçesinin bir etimolojik sözlüğünü yazayım diye hayal kurdum. Şimdi inşallah bu hayallerimi gerçekleştirmek üzere durmadan çalışacağız.
Ben doktoraya mezun olduktan sonra bu yoldan yani akademisyenlik yoldan devam etmek istiyorum. İki ülke arasındaki eğitim alanındaki bağ köprüsüne kendim tarafından bir katkı sağlamak istiyorum. Bu ne olabilir? Tabii ki de kitap yazma bu alanda. Özellikle ben iki ülkenin eğitim sisteminin çok farklı olduğunu fark ettim. Çünkü benim altyapım Kazakistan'dan olduğu için buradaki eğitim sistemindeki altyapıyla uyuşmuyordu. Bunun ben yani iki tarafında iyi yönlerini alıp kendi ülkemde de böyle bir uygulamak istiyorum yani. Çünkü Türkiye'deki gazetecilik alanındaki eğitim daha çok teori üzerine, daha çok nasıl diyelim toplumdaki problemler üzerine. Bizimki ise daha çok nasıl mesleki alana doğru eğitimler veriyor. İşte dediğim gibi mikrofon nasıl tutulur, etik nasıl olur, doğru bir sohbet nasıl olur gibi olursa burada daha çok teori, daha çok derinden eğitim verdiği için bu hoşuma gitti. Bunu da kendi ülkemde uygulamak istiyorum. Bu yolda da doktoramı bitirip böylece devam etmek istiyorum akademik alana.
Ben buraya geldikten sonra Kazakistan'da Türkiye'nin çok bilinmediğini öğrendim. Bizim Türkiye ile bildiğimiz şeyler sadece dizilerden gördüğümüz veya böyle tatil için gidenlerden öğrendiklerimiz oldu. Ama Türkiye sadece İstanbul veya Antalya veya Bodrum'dan ibaret değilmiş. Türkiye bir Anadolu coğrafyası, tarihi böyle çok zengin olan, çok kültürlerin kaynaştığı. Onun için Anadolu'yu Kazakistan'a tanıtmak istiyorum. Bir yandan Anadolu'nun kültürünü, onun farklı bölgelerindeki tarihini, edebiyatını, türkülerini, romanlarını, işte Kazakistan'a Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Çünkü hiç tanımıyoruz, çok az biliyoruz. Ve bunun gibi Türkiye'de de Kazakistan pek bilinmiyor. Türk dünyası deyince sadece Cengiz Aytmatov'u biliyorlarmış Türk okurları. Ben ise şimdi böyle kendim şey düşünüyorum. O Kırgızistan'la. Niye Kazakistan'ın yazarları bilinmiyor? İşte bunların daha çok bilinmesini istiyorum. Ve iki kardeş ülke, Türkiye ve Kazakistan ve Türk ve Kazak halkları birbirini daha iyi tanısın istiyorum. Çünkü bizi birleştiren bağlar çok kuvvetli. Ve çok derine gidiyor yani. Derinlere kök salmış bir bağlar.
Mustafa Şokay'ın dediği gibi her Türk'ün ikinci vatanı vardır. O da Türkiye diyor. benim de gerçekten ikinci vatanım Türkiye oldu. Bence her Türk'ün ikinci vatanıdır. Manevi anlamda olsun, böyle eğitim anlamında burada eğitim gören öğrenciler için de gerçekten bizim ikinci vatanımız olduğunu hisseden bir ülke diyebilirim Türkiye'ye.
Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Madina Cangaziyeva ve Behzat Bekbolat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolları, bahtları açık olsun diyoruz ve sizlere veda ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Diyar Diyar Hasbihal programını sizler için Aysel Baynal Eltayep hazırladı. Ses kayıtta Arzu Usta, teknik yapımda Serpil Korkmaz Kızılpınar görev aldı. Spikeriniz ben Mustafa Çamlıca, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Diyar diyar hasbihal.